Bugün kardeşler Rab'in sözüne bakacağız. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz tuz olma konusuna bakmıştık. Hatırlıyor musunuz? Bayağı bir oldu. Çünkü ondan sonra ben ışık olma konusuna geçmeden önce birçok misafirimiz geldi. Ama aynı bağlam içerisinde olduğu için beraber bakalım istiyorum. Bayağı 1,5 ay falan oldu. Öyle yani. Ben tuz konusuna baktıktan sonra işte Haniel'ın ondan sonraki hafta vaazı vardı. Ondan sonra Amerika'dan arkadaşlarımız geldi. Bir şeyler oldu. Ben yurt dışındaydım. Gene bir vaaz edemedim. Geçen hafta vaaz edecektim. Rahatsız oldum. Ancak Rab sanki özel bir şekilde ışık olma konusunu bugüne getirdi. Çünkü bugün tarihte az önce de bahsettiğim gibi belki de ışık olma konusuyla ilgili çok önemli bir zaman. Bugün Martin Luther'in Wittenberg'de bir katedralin kapısına 95 tezi çakarak Protestan Reformasyonu'nun ateşini yaktığı günün 504. yıl dönümü. Dolayısıyla çok önemli, çok değerli bir gün. Ve neden ışık konusuyla ilgili bağlantılı olduğuna biraz bakacağız. Kısaca tuz olma konusunu hatırlatayım. Biliyorsunuz kutsal yazılarda şurayı okumuştuk. Yeryüzünün tuzu sizsiniz ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka bir işe yaramaz. Bu ayetin üzerine çalışmıştık. Biliyorsunuz özellikle buzdolabının olmadığı bir dönemde yiyeceklerin bozulmaması ve korunabilmesi için önemli olan bir materyaldi tuz. Ayrıca o dönemde Ölü Deniz'den çıkan tuz fazlasıyla potasyum içerdiği için tarlalarda ve gübre yapımında da kullanılırdı. Temizleyici, paklayıcı bir tarafı vardı, antiseptik bir tarafı vardı. Tabii ki tuzun en fazla kullanım çeşidi, en yolu olan konuda yemeklere tat verme özelliğinde atlamamak gerekiyor. Öyle değil mi? Ve İsa dünyanın tuzu sizsiniz dediği zaman bozulmuş olan bu dünyadaki yozlaşmaya, çürümeye karşı bizleri işaret ediyordu. Verimli olmayan bu toprağa bizim şifa getirebileceğimizi, temizlik getirebileceğimizi anlatıyordu. Bu dünyaya merhamet, sevgi ve iyi işlerle tat vermemiz gerektiğini açıklıyordu. Onun için yaşamlarımız, sözlerimiz öyle olmalı ki bu dünyaya tuz olmalıyız, bereket olmalıyız. Bugün de benzer bir konuya bağlanıyoruz. İsa aynı bağlam içerisinde tuz ve ışık olma konusunu anlattı. Zaten kutsal kitaplarınıza baktığınız zaman o bölüm tuz ve ışık diye yazar. Az önce okuduğum ayetlerin devamında da şöyle yazıyor. Kutsal yazılara beraber bir şekilde bakalım. Matta 5. bölüm 14. ayet 16. ayetler arasını okuyacağız. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Amin. Işık tuza göre daha anlaşılır bir resim değil mi? Yani tuz olun dediğimiz zaman yani böyle dünya tat verelim gibi bir şey geliyor aklınıza ama işte bu koruyucu özelliği olsun, işte antiseptik özelliği, temizleme özelliği olsun vesaire ya da koruma özelliği vesaire ilk gelen aklımıza gelen şeyler değil. Ancak ışık daha net bir sembol. Özellikle bizim günümüz için çok daha net bir sembol. Dünyanın ışığı olmamız gerektiğini söylüyor. Bakın Stott şöyle söylüyor bu konuyla ilgili diyor ki bu metaforların ardında yatan temel gerçek ve ortak özellik kilise ve dünyanın ayrı topluluklar olduğudur. Bir yanda yeryüzü vardır, diğer yanda ise yeryüzünün tuzu olan siz bulunursunuz. Bir yanda dünya vardır, diğer yanda dünyanın ışığı olan siz bulunursunuz. Evet, iki topluluğun yani onlar ve siz diye ayrılıyor burada birbirleriyle ilişkili olduğu doğrudur. Ancak ilişki içinde olmaları ayrı olmalarına dayanır. Kilise ile dünya arasındaki ayrımı bulanıklaştırmanın ve tüm insanlıktan hiçbir ayrım yapmadan Tanrı'nın halkı olarak söz etmenin teolojik bir moda haline geldiği günümüzde bunu açıkça beyan etmek önemlidir. Yani John Stott diyor ki bu bölüme baktığınız zaman siz ve onlar dediğine göre iki taraf arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Ancak bir şeyden siz ve onlar diye bahsettiğine göre demek ki iki ayrı şeyden bahsediyoruz diyor. Ve siz onlar gibi olmamalısınız demek istiyor. Ve buna dayanarak da şunu söylüyor. Diyor ki öyle bir gündeyiz ki artık siz, onlar, bu fikirler birbirlerine karıştı. Hepimiz Tanrı'nın halkı değil miyiz diyen bir görüş var ya diyor. İşte bu ayetlere bakarak bunu söyleyemeyiz diyor. Birbirlerinden ayrı olan iki topluluktan bahsediyoruz diyor. Ve bu gerçekten çok önemlidir. Çünkü birbirimizden ayrı olsak da dünya ile ilgili beraber ilişkide olduğumuz konular olacaktır, öyle değil mi? Beraber oyunlar oynayabiliriz dünyadaki diğer insanlarla. Beraber okulda öğrenciler bir aradalar, öyle değil mi? ders alabiliriz. Beraber futbol oynayabiliriz. Birçok şeyi beraber yapabiliriz. Ancak beraber yapamayacağımız ve bizim bu dünyaya yapmamız gereken bir şey var. Tuz olarak, ışık olarak yapmamız gereken bir şeyler olduğunu söylüyor. Bakın, ışık konusu ta yaratılışın en başında başlıyor. Daha evren yaratılırken ilk önce Tanrı ışığı yaratıyor. Daha güneşten bahsetmezken ışık var oluyor. Yaratılışın en sonunda da yine aynı şekilde cennette güneş olmadan Rabbin ışığının parladığını görüyoruz. Dolayısıyla ışık kavramı yaratılışın başından sonuna kadar vurgulanan bir tema olduğunu görüyoruz. Kutsal yazılara baktığınız zaman bu temayı fazlasıyla görüyoruz. İşte ışık zaman zaman gerçeğin ne olduğunu anlatmak için kullanılıyor. İyilikle ilgili bir metaforda kullanılıyor. Kurtuluş, yaşam, esenlik, sevinç, antlaşma, adalet ve doğruluk kavramlarını açıklamak için ışık fikri kullanılıyor. Aslında uluslararası bir benzetme, öyle değil mi? Işık resmini kullanan birçok politik parti var örnek. Lamba mesela, öyle değil mi? Bu neyi anlatıyor? Biz parlak, temiz bir partiyiz demeye getiriliyor. Öyle değil mi? Adalet sağlayan bir partiyiz demeye getiriliyor. Ya da filmlerde görüyorsunuz, öyle değil mi? Işıkla ilgili sembollerin kullanıldığını. Cennet denince ilk akla o geliyor, değil mi? Bir cennet sahnesi gördüğünüz zaman her şey beyaz, parlak bir şekilde geliyor. Temizlik, paklık, transparanlık, dürüstlük, bu pozitif değerleri işaret ediyor ışık. Özellikle bu pasajda bu ışık olma durumunun Hristiyan'ın yaptığı işlerle ilgili olduğunu görüyoruz. Ayetin devamına baktığımız zaman. 16. ayete baktığımız zaman nokta nokta iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Diğer insanların önünde ışığınız öyle parlasın ki yaptığınız iyi işleri görerek babanızı, göklerdeki babanızı yüceltsinler. Yani ışığımızın, dünyaya parlayan ışığımızın yaptığımız işlerle açığa çıkan hareketlerimiz olduğunu söylüyor. Dünyanın ışığı sizsiniz. Yani evrenin ışığıyla ilgili benzetmeler o günlerde de çok fazla kullanılıyordu. Işık bizim için önemli bir resim, önemli bir metafor. O zaman da çok kullanılıyordu. İsa'dan önceki bazı rabbilerin, dönemin işte iyi rabbilerinin, hahamlarının lakaplarından bazısıydı. Rabbi Yohanan ve Rabbi Juda adında iki tarihte önemli kişi var. Onlardan bahsederken, farklı dönemlerde yaşamışlar, dünyanın ışığı Rabbi diye konuşuyorlardı onlarla ilgili. Rabbi Yohanan'ın çok önemli bir konuşmacı, bir Rabbi ve çok yakışıklı bir adam olduğu söyleniyor. Yani bir canlandırılması, İsrail kültüründe dağlarda, tepelerde gezen, uzun boylu, yakışıklı, iyi bir konuşmacıdan bahsediyoruz. Yani bu Rabbilerden bahsederken dünyanın ışığı Rabbi diye söz ediliyordu. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın ışığı Rabbi. Ancak bu pasajlar Rabbilerden, hocalardan, hahamlardan Rabbi diye bahsetmek yerine İsa öğrencilerine bunu söylüyor. Takipçilerine bunu söylüyor. Dünyanın ışığı sizsiniz diyor. Özellikle hocaların, din adamlarının dünyanın ışığı diye resmedildiği bir dönemde o kendi öğrencilerine söylüyor. Şüphesiz ki dolaylı olarak bizler de bu resme inanıyoruz, öyle değil mi? Bizler de dünyanın ışığı olarak çağrıldığımıza inanıyoruz. Şüphesiz ki normal insanlarız. Belki harika konuşmacılar, zeki liderler, önemli dünyayı değiştiren kişiler olmayabiliriz. Ancak yaşamlarımızın bu pasaja göre ışık olması gerektiği anlatılıyor. Sadece İsa dünyanın ışığı değil, yani bizler de dünyanın ışığıyız. Zaman zaman şöyle bir resim veriliyor ki bu doğrudur. Yani bizler ışığı bir ayna gibi ya da işte ay gibi yansıtmamız gerektiği gerçeği söylenir. Bu şüphesiz ki doğrudur, ancak bence burada anlatılmak istenen bu değil. Mesih inanlısında, İsa Mesih'e imanımız sayesinde donatıldığımızda, kutsal ruhla yenilendiğimizde bize sağlanan lütufkar, merhametli, sevgi dolu yaşamı aslında reflekte etmekten öte yaşamaya başlıyoruz. Bizler ışık olmaya başlıyoruz. Kendimiz iyi olduğumuz için, harika olduğumuz için değil, Tanrı'nın ruhuna sahip olduğumuz için. Dolayısıyla Tanrı'nın kutsal lütfu sayesinde sağlanan kurtuluşla, tutsaklıktan kurtularak iman yolculuğumuzda günahtan uzaklaşmaya ve Rabbi yüceltmeye başlıyoruz, öyle değil mi? Tabii ki her biri kutsal ruh sayesinde oluyor. Bunun için her geçen gün Hristiyanlar olarak o ışığın seviyesini bir tık arttırmalıyız. Yaşamlarımız her gün bir tık daha iyiye gitmeli. İyi işlerde, yaşamımızda değişmeli. Yalnız bakalım, pasaj bizi sadece ışık olmaya çağırmıyor. Dünyanın ışığı sizsiniz diyor. Açıklıyor ne olduğumuza ilgili. Ancak daha ayrıntıya giriyor. Diyor ki tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Bir anda bir açıklamaya girmeye başlıyor pasaj. Tuz biliyorsunuz bozulan ve kokmaya yüz vurmuş bir dünya için gerekli demiştik anlattığımızda. Koruma, tat verme, temizleme amaçlı olduğunu söylemiştik. Işığın ise karanlık olan yerlerde gerekli olduğunu, bir şeyleri aydınlığa çıkartmak için, yardımcı olmak için gerekli olduğunu söylüyor pasajlar. Bu dünyanın ışığıyız ve dolayısıyla bu dünyaya benzemememiz gerektiğini anlatıyor. Eğer ışıksak Tanrı'nın çocukları olarak çağrılmış, o zaman karanlığın içerisinde parlamamız gerektiğini anlatıyor. En temelinde fiziksel bir özellik düşünelim. Karanlığın işleri sadece gerçekten kelime olarak karanlığın işleri değil, karanlık çöktüğü zaman da suçların arttığını biliyoruz, öyle değil mi? Karanlık çöktüğü zaman da alkol kullanımının, uyuşturucu kullanımının, fuhuşun arttığını biliyoruz. Kendi şehrimizde de bunun böyle olduğunu biliyoruz. Şimdi böyle bir dünya içerisinde ne yapmamız gerekiyor? Zaman zaman o dünyanın içerisinde olabiliyoruz, öyle değil mi? İş yerlerimiz bununla bağlantılı olabiliyor. Peki böyle zamanda nasıl davranmamız, nasıl yaşamamız gerekiyor? İşte karanlığın içinde olma meselesi değil, karanlığa ait olma meselesiyle ilgili bir şey. Bizler karanlığın içerisinde olmalıyız. Ancak dürüstlüğümüz, paklığımız, iyiliğimiz, merhametimiz, alçak gönüllüğümüz, imanımızla parlamalıyız. İnsanlar o karanlıkta bize baktıkları zaman bizim farklı olduğumuzu görmeliler. Bir ayetçi diyor ki iki grubun geceyle gündüz kadar farklı olduğunu söyleyebiliriz. İsa bu farkın ışıkla karanlık, tuzla çürüme arasındaki fark gibi olduğunu söyledi. Ve buradaki resimde bu. Tuzun koruma özelliğinden nasıl bahsettiysek, tuz kullanılmadığı zaman Roma İmparatorluğu'nda buzdolabının olmadığı bir dönemde ne oluyordu? Etler, şunlar bunlar bir an önce bozulup gidiyordu, öyle değil mi? Dünya çürüyordu. Işık olmadığı zaman ne oluyor? Karanlık oluyor. Dolayısıyla pasaja baktığımız zaman İsa açık bir şekilde bu dünyaya nasıl yardım sağlayabileceğimizi açıklıyor. Ama karanlığı anlamadan ışığın ne kadar harika olduğunu da anlamak mümkün değil. Ve kutsal yazılar karanlığın işlerini kutsal kitapta anlatıyor. Öbür türlü 10 emir gibi pasajlarda da bu karanlığın karşısında ne yapmamız gerektiğini bize resmediyor. Burada örnek var demiştik. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandili yakıp tağıl ölçeğinin altına koymaz, tersine kandilliye koyar, evdekilerin hepsine ışık sağlar. Pasaj açıkçası ışığı saklamamamız gerektiğini anlatıyor. Çünkü ışık eğer saklanıyorsa amacına uygun olarak kullanılmıyor anlamına geliyor. Yani siz evinizdeki lambayı açtıktan sonra işte onu bir kutunun içerisine koyuyor musunuz? Koymuyoruz, öyle değil mi? Ya da işte sprey boyayla boyuyor musunuz ışıkları öyle ki ışık vermesin diye? Hayır. Eğer ışığı açıyorsanız bunun bir amacı var. O dönemde de kullanılan işte lamba türü şeyler vardı. Elektriğin olmadığı dönemde işte kandil denilen böyle bir çeşit yağ lambası kullanılıyordu. Aramızda yaşlılar var. Laf sokmak istemiyorum ama hatırlayan varsa elini kaldırabilir mi bunu en azından? Tamam, kimse sorumluluk almak istemiyor. Ama kandilin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle kandillik falan da denir, yanlış olmasın. İçine eskiden özellikle hayvansal tür yağ konulurmuş. İşte onun bir uç kısmı var, oradan ateş çıkarmış. Onun amacı aslında sadece ışık sağlamak değil. Aynı zamanda ateşi korumak. Yani neden ateşi evinizin ortasında tahtalarla yakmıyorsunuz? Çünkü sağ solu yakmamak için. Dolayısıyla bu örneği verirken benim aklıma gelen şeylerden de bir tanesi. Bir taraftan ışık vermeye çalışmalıyız isteyen ama çevreyi de yakmaması gerekiyor. Bazen fazla heyecanımızla bilmediğimiz konulara dalıyoruz ya. Işık olmamız gerekiyor. Bu ışık ancak sağlıklı bir şekilde anlatılmalı. Nasıl? Kandili görmedi. Annem ben lafımı söyleyeyim de dedi. Kerem üstüme geliyor madem öyle. Ama babamın yetiştiğini hatırlıyorum. Babamın kandil olup olmadığını bilmiyorum ama babamın zamanında sadece radyo olduğunu ve eve gelen elektrik ya da pil vesaire gibi şeylerin yeterli olmadığını, dolayısıyla çoğu zaman kandillik gibi bir şeyle ya da işte lüks lambası denilen şeyle yakıldığı söyleniyor. Aslında bu lüks lambası hikayesi, lüks kelimesi de nereden geliyor? Bilen var mı lüks kelimesinin nereden geldiğini? Lüks kelimesi aslında Latince'de lüks, ışık demek. Ve reformasyonun mottosu, en önemli kelimesi post tenebrex lükstü. Post tenebrex lüks. Yani karanlıktan sonra ışık. Öyle ki öylesine berbat bir dönem yaşadı ki Hristiyanlık tarihi. Ve öylesine zarar verdiler ki inanç tarihine bir dönemin Hristiyan olduğunu söyleyen insanları. Bugün işte bugün 504. yılını kutladığımız bugün de tarihte Martin Luther adında bir adam ayaklanıp bizler kiliseyi temizlemeliyiz, paklamalıyız demesi gerekti. Burada kandillikten bahsettiği zaman yani ışığın yayılmasından bahsediyoruz. Aynı şekilde tepedeki şehir gizlenemez diyor ayet. Yani bunu da herhalde Antalyalıysanız iyi bir şekilde biliyorsunuz. Son zamanlarda bizim sosyetenin en fazla yaşadığı yer neresi? Geyikbayırı değil mi? Yani böyle biz buralarda yaşıyoruz falan ama Yani biraz parası olan dağlardan bizi oradan izliyor, öyle değil mi? Şimdi oraya baktığınız zaman bundan 10 sene önce hiçbir şey yoktu oralarda. 3-5 tane ışık vardı. Ben o zamanlar dağcılıkla uğraşıyordum. Gidiyordum oralara. 3-5 tane köy evi vardı. Şimdi şatolar inşa edilmiş durumda. Buradan akşam üzeri eğer eviniz karşıdaki tepeleri görüyorsa ya da caddeden vesaire baktığınız zaman parıl parıl parlıyor. Kilometrelerce ötesi Geyikbayır, öyle değil mi? Ve tepeye kurulmuş olan bu şehir kendisini gösteriyor. Öylesine bir şehir gibi olmamız gerekiyor. Ya da bir arabayla başka bir şehre gittiğinizi düşün, uzaktan, tepeden uzaktaki şehri gördüğünüz zaman parıl parıl parlıyor, öyle değil mi? Dolayısıyla insanlar bize baktığı zaman yaşamlarımızın böyle olması gerektiğini söylüyor kutsal yazılar. Yani dünyasal zevkleri, günahı, çılgınca eğlenceleri bir kenara bırakmamız gerekiyor. Ancak insanı zaman zaman heyecanlandıran şey bu, öyle değil mi? Dünyasal zevkleri almak istiyoruz. Fakat neyi çekiyorsak o oluyoruz kardeşler. Bir ayet kutsal kitapta diyor ya, bir pınardan hem acı hem tatlı su akmaz diye. Yani biz sünger gibi ahlaksızlıkları, çılgınca eğlenceleri, günahı çekmeye başlıyorsak sıkıldığımız zaman da o akmaya başlıyor dışarıya. Dolayısıyla kutsal yazıları bir ışık gibi kabul ediyorsak, Mezmur 119'un yazarı gibi, o bizim ayaklarımıza ışık oluyor, o adımlarımıza ışık oluyor. Kutsal kitap bizleri yönlendiriyor. Eğer Mesih'in lütfu ile doluyorsanız, sözlerden besleniyorsanız, o zaman sıkıldığınız zaman merhamet, lütuf, sevgi ve iyi işler akıyor. Onun için Yakup'ta söylenen, Yakup kitabında söylenen bu aynı pınardan hem acı hem tatlı su akmayacağı benzetmesi buraya çok uygun bir şekilde oturmaktadır. Reformasyondan bahsetmiştik. Reformasyonun önemli mottosu karanlıktan sonra ışıktı. Yani dünyanın karanlık olduğu bir dünyada parlaması gereken insanlar vardı. Maalesef kilise bir dönem çok karanlık bir zamandan geçti. Öylesine karanlık bir zamandan geçti ki cehennemden akrabalarınızı kurtarmak için para vermeniz gerekti papazlara. Cennetten yer satın almanız gerekti. Eğer o şehirdeki dini kurallara uymuyorsanız kazıklara çakılarak öldürülürdünüz. Böylesine bir dünya haline gelmişti. İşte böyle bir zamanda Martin Luther adında bir profesör, bir kilise papazı, kiliseyi düzeltebilmek için, papayı onurlandırabilmek için bir yazı yazdı. 95 maddelik bir tezdi ve amacı papayı öfkelendirmek değil, ancak dönemin diğer papazlarının yaptığı kötülükleri ona deklare etmekti. Ancak o dönem herkes böylesine özgür bir yaşam sürmek istiyordu kilisenin içerisinde ve kendi yaşamlarının derdine düşmüşlerdi ve Martin Luther'in teklifine pek de hoş karşılamadılar. Öyle ki mahkemeye çıkartıldı ve Martin Luther yaşamı uğruna, Tanrı'nın sözüne bağlı kalacağına ant içti. Ve ondan sonra da gerçekten kilise yavaş yavaş kutsal yazıları okuyan bir kilise haline geldi. Ondan öncesine kadar Tanrı sözü insanların kendi dilinde değildi. Yani işte genellikle Latinceydi ve kimse Latince bilmiyordu. Sadece papazlar biliyordu ve işte kendi dillerinde kutsal yazıları okuyamıyorlardı. Cemaatin kendisinin kutsal yazıları okumasını, araştırması kabul edilir bir fikir değildi. Tanrı'nın sözü sadece papazlar tarafından anlatılabilir diyorlardı. Ve Luther daha öncesinde işte Tyndale İngilizceye, sonrasında Martin Luther Almanca'ya çevirerek yavaş yavaş kutsal yazıları insanların ellerine çıkarttılar. Ve insanlar kutsal yazıları okumaya başladıkları zaman farklı bir Hristiyanlık olduğunu gördüler ve yaşamları değişti. Bir anlamda o karanlıkta olan, sözü okuyamayan, sözden ışığı alamayan kişiler bir anda yavaş yavaş sözü öğrenmeye başladılar. İşte dünya arasında karanlık bir yer ki bizim bulunduğumuz yerde parlamamız gerekiyor kardeşler. Antalya da böyle bir yer. Bu istatistiği biliyor musunuz bilmiyorum ama dünyada kişi başına düşen Hristiyan sayısında dünyanın en düşük ülkesi Türkiye. İran değil, Arabistan değil, tahmin edebileceğiniz hiçbir ülke değil. Türkiye'deki Hristiyan sayısı, tabii televizyonlarda böyle değil değil mi? Her şehirde 300 tane kilise varmış gibi anlatılıyor. Ancak Türkiye'deki resmi Hristiyan rakamı, resmi de söylemiyorum, Türkiye'de bilinen Hristiyan rakamı 6-7 bin civarı. Dolayısıyla 8 bin bile desek kişi başı ortalama Hristiyan olmayan, Hristiyan olan düşen rakam bir kişiye 10 bin kişi gibi bir rakam. Ve dünyada böyle bir rakam yok. Maalesef Tanrı'nın sözü bu topraklarda kabul edilmiyor, ilgilenilmiyor. Ve şüphesiz ki bizim tarihimizden ötürü Hristiyanlık kötü bir gözle görülüyor. Ve bizim olmadığımız insanlar olduğumuz deklare ediliyor. Ancak bizler bu dünyada, bu topraklarda öylesine bir yaşam sürmeliyiz ki sözümüzle, yaşayışımızla, iyi işlerimizle, konuşmalarımızla bizim işlerimiz parlasın. Bu parlasın dediğimiz zaman şunu unutmamamız lazım. Bazen biz iyi işlerimiz parlasın derken benim ne kadar iyi birisi olduğumu insanlar görsün. Bak ben böyle bir adamım işte. Biz Hristiyanlar böyleyiz demek değil amaç. Buradaki ayet diyor ki sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Yani sizi izleyen insanlar sizin vay be ne kral adam bu demesi yerine sizi izleyen insanlar nasıl bir tanrıya inanıyor? Nasıl bir inancı var? Nasıl böylesine söze bağlı demesi gerekiyorlar? George Whitefield reformasyon sonrası 17-18. yüzyılda yaşayan bir ilahiyatçı, benim de çok sevdiğim birisi. Ona birisi bir mektup yazıyor Whitefield'a. Acımasız ve yalanlarla dolu bir mektup. Suçlamalarda bulunuyor ve Whitefield da bu kişiye cevaben bir mektup yazıyor. Şöyle söylüyor, diyor ki, öncelikle mektubunuz için çok teşekkür ederim. Siz ve sizin gibi bana karşı düşman olan kişilere gelince şunu söyleyebilirim ki kendimle ilgili olarak sizin beni suçlayabileceğinizden çok daha fazla hatam olduğunu biliyorum. Mesih'in sevgisiyle Whitefield. Yani bir Hristiyan kendisine baktığı zaman ne görüyor? Görüyor musunuz burada? Bizler suçlanıyoruz, bizler kötü olduğumuz deklar ediliyor, bizler hatalar yaptığımız söyleniyor. Kendimize baktığımız zaman çok daha kötü olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Aslında bize söylenenler, bu suçlamalar geldiği zaman biz öyle birisiyiz değil. Hayır, derinlerde baktığımız zaman ne kadar günahkar olduğumuzu biliyoruz, öyle değil mi? İşte ancak bu şekilde ışık olabiliriz. Ancak karanlığın ne demek olduğunu fark edersek ışık olabiliriz. Martin Luther yaklaşık 500 yıl önce böyle bir ışık yaktı kardeşler. Ve dünyanın dört bir yanında insanlar sözü okumaya başladılar. Kutsal yazıları okumaya başladılar ve Hristiyanlık tamamen değişti. İnsanlar sözü okuyan, Rabbi yüceltmek isteyen, Rabbi duyurmak isteyen bireyler olmaya başladılar. Luther yaşayışıyla, duruşuyla, sözleriyle, imanıyla ışık oldu. Eğer şimdi burada bir kilise olarak Tanrı'nın sözünü duyurabiliyorsak ona çok şey muhtacız. Öyle ki bizim topluluklarımızın geldiği, temel geldiği Luther'in attığı adımlarla gerçekleşti. Ama reformasyon bitti mi? Hayır kardeşler, reformasyon bitmedi. Dünya hala karanlıkta ve bizler ışık olmaya çağrıldık. Ta ki Yüce Tanrı'nın ışığını yüz yüze görene kadar buna devam etmemiz gerekiyor. Yüce Tanrı'nın ışığını yüze görmemizle ilgili şöyle bir pasaj var. Bakın ne diyor. Kente tapınak görmedim. Yuhanna cenneti tasvir ediyor burada. Çünkü her şeye gücü yeten Rab, Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Aydınlanmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Amin.